Ayrım 2, Son Çember, Robert Ludlum, sayfa 17. Silah sesleri ormanın içinde çınlıyor, kulaklarda titreşimler yapıyordu. Her silah sesiyle ağaçlardaki kuşlar dört bir yana karları uçuşturarak havalanıyorlardı. Nikolay heyecanlı sesler de duyuyordu ama bunlar ne söylendiği anlaşılmayacak kadar uzaktaydı. Genç Teğmen babasına dönerek eğer bir şey vurdularsa 60 saniye içinde düdük sesi duyulur dedi. Yaşlı adam düzmece bir üzüntüyle olacak şey değil bu dedi. Nöbetçiler bana bütün av hayvanlarının bu bölgede olduklarını söylemişlerdi. Gölün yakınında ortada hiçbir şey yok. Oğlu babasının silahına bakarak tüfeğinizin emniyeti açık neden diye sordu. Şuradan bir takım hışırtılar gelir gibi oldu, hazırlıklı olmak istedim. Lütfen baba, yaptığınız çok tehlikeli, kapatın onu. Avınızı görünceye kadar bekleyin, sonra harekete geçersiniz. Yuri Yuriyeviç oğlunun gözlerindeki kaygıyı görmüştü. Haklısın dedi, belki ayağım kayar düşerim. Silah kendiliğinden patlar değil mi? Nikolay teşekkür ederim diyerek birden arkasına döndü. Babası haklıydı. Hışırdayan bir şey vardı, silahının emniyetini açtı. Babası heyecanla nedir o diye sordu. Nikolay şşş diyerek çevrelerini saran beyazlığa dikkatle baktı. Hiçbir şey göremedi. Silahının emniyetini yeniden kapadı. Yuri Yuriyeviç, hışırtıyı sen de duydun değil mi dedi. Kalın bir kar tabakası var. Dallar bu ağırlığın altında kırılabilir. Belki de duyduğumuz hışırtı buydu. Oysa hiç düdük sesi duymadık. Konuklar bir şey vuramadılar. Uzakta üç el silah daha atıldı. Nikolay bir şey gördüler dedi heyecanlı. Belki de şimdi düdük sesini duyarız. Gerçekten bir şey duydular ama düdük sesi değildi. Uzaktan uzağa gelmesine karşın dehşet dolu, insanın iliklerini titreten bir feryattı bu. Yuriyeviç oğlunun kolunu tutarak ''Tanrım ne oldu?'' diye sordu. ''Bilmi?'' Nikolay'ın cevabı üçüncü bir çığlıkla yarıda kaldı. Teğmen babasına ''Siz burada kalın'' dedi. ''Ben gidip bakayım.'' ''Ben de peşinden gelirim ama sen acele et, beni bekleme. Dikkatli ol Nikolay.'' Nikolay karların içinde çığlıkların geldiği yöne doğru adeta bir yarıştaymış gibi koştu. Şimdi sesler ormanı doldurmuş gibiydi. Sonra bir avcının asla görmek istemeyeceği bir görünümle karşı karşıya geldi. Yüzü kanlar içinde kocaman bir siyah ayı kendisini yaralayanların üzerine atılmış onları parçalıyor parçalıyordu. Nikolay silahını doğrultup hayvanın üzerine bütün kurşunlarını boşalttı. Dev ayı yere yuvarlandı. Nikolay hemen konukların yanına koştu. Moskova'dan gelen konuk ölmüştü, boynu paramparçaydı. Başı gövdesinden neredeyse ayrılmıştı. Albay Drigorin henüz yaşıyordu ama birkaç saniye içinde ölmediği takdirde Nikolay'ın silahını doldurup ayının başaramadığını yapması gerekiyordu. Albayda yüz diye bir şey kalmamıştı. Bu görünüm genç Teğmen'in kafasına adeta dağlandı. Nasıl? Nasıl olurdu bu? Teğmen'in bakışları birden Albay Drigori'nin sağ koluna gitti. Şaşkınlıktan ne yapacağını, ne düşüneceğini bilemedi. Albayın kolu dirseğinden yarı yarıya kopmuştu. Bir silahın kurşunlarıyla. Nikolay Brunov'un cesedine koştu, uzanıp döndürdü. Brunov'un koluna bir şey olmamıştı ama sol eli paramparçaydı. Parmaklar gitmiş, yalnızca avucunda kanlı çizgileri kalmıştı. Sol el, Nikolay Yuriyeviç'in gözlerinin önünde o sabah konuklarla içtikleri kahve, meyve suyu, vodka canlandı. Moskova'dan gelen konuk solaktı. Brunov'la Drigorin yollarına neyin çıkacağını bilen biri tarafından savunmasız bırakılmışlardı. Nikolay yavaş yavaş doğruldu. İçindeki asker tedbirli olmasını fısıldıyordu. Çevresine düşmanı görebilme umuduyla baktı. Bulmak, öldürmek istediği bir düşmandı bu. Aklına sabahleyin ahırların arkasında gördüğü izler geldi. Bunlar aç bir yaban hayvanının değil, korkunç katilin izleriydi. Kimdi bu? Hem neden böyle davranmıştı? Teğmen bir ışık yansıması gördü. Güneş ışıkları bir silahın üzerine düşmüştü. Hemen sola dönüp kendini yere attı. Bir meşe ağacının gövdesinin gerisine sığınıp silahını yeniden doldurdu. Sonra ışığın geldiği kaynağa doğru gözlerini kısarak baktı. Bir çam ağacından geliyordu. Yerden 15-20 metre kadar yüksekteki bir dala biri ata biner gibi oturmuştu. Katilin sırtında beyaz bir kar parkası, beyaz kürkten bir başlık vardı. Yüzü geniş, koyu renk güneş gözlüklerinin gerisinde gizlenmişti. Nikolay öfke ve tiksintiyle kusacağını sandı. Adam gülümsüyordu. Nikolay onun kendisine gülümsediğini biliyordu. Tüfeğini doğrulttu adam. Karlar bir patlamayla dört bir yana uçuştu. İkinci bir patlama Nikolay'ın tam tepesinde oldu. Teğmen meşe ağacının korunaklı gövdesinin gerisine çekildi. Yeniden silah atıldı. Bu kez çam ağacındaki katilden gelmemişti. Nikolay! Teğmen çıldıracak gibi oldu. Şimdi içinde öfkeden başka bir şey yoktu. Adını söyleyen ses babasınındı. Nikolay! Yeniden bir kurşun sesi. Teğmen ağaca ateş ederek bulunduğu yerden fırladı, karda koşmaya başladı. Göğsünde derin bir yara açılmıştı. Ama yüzü buz gibi oluncaya dek ne bir şey düşündü, ne de bir şey hissetti. Sovyet Rusya Başbakanı Kremlin'e bakan pencerenin önündeki masaya ellerini koydu, eğilip resimleri inceledi. Geniş köylü yüzünün derisi yorgunluktan sarkmıştı. Gözleri öfke ve dehşet doluydu. Korkunç diye fısıldadı. Bir insanın bu biçimde ölmesi korkunç bir şey. Hiç olmasa Yuri Yuriyeviç böyle bir ölümden kurtulmuş, bu biçimde ölmekten. Odanın karşı tarafındaki başka bir masada iki erkekle bir kadın oturmuşlar, ciddi yüzlerle başbakana bakıyorlardı. Önlerinde kahverengi kapaklı dosyalar vardı. Hepsi de konferansın bir an önce başlamasını istiyordu. Ama başbakanın düşüncelerine karışmak, onu herhangi bir işe zorlamak olanaksızdı. Başbakan odadakilerin hepsinden çok daha kıvrak ve işlek bir zekaya sahipti. O yalnızca çok kurnaz, zeki ve dikkatli olanların yaşayabildiği, barınabildiği bir dünyada sağ kalmasını, en üst düzeye ulaşmasını bilen bir kişiydi. Korku onun olağanüstü ustalıkla kullandığı bir silahtı. Önündeki fotoğrafları tiksintiyle iten başbakan toplantı masasına yaklaştı. ''Bütün nükleer istasyonlarımız alarmda, denizaltılarımız saldırı durumuna geçmek üzereler.'' dedi. ''Bu bilginin bütün elçiliklere bildirilmesini istiyorum. Washington anlaşmayı bozdu.'' Masadaki adamlardan biri ileri doğru eğildi. Başbakandan daha yaşlıydı. Üstelik diplomasi bilgisi ve tecrübesi yüzünden diğerlerinden daha çok söz hakkına sahip olduğu belliydi. ''Hiç de akıllıca olmayan bir karar aldınız.'' dedi. Amerikan elçisi habere çok şaşırdı, üzüldü. Onu tanırım, yalan söylemez. Masadaki ikinci erkek, o halde ona haber vermemişler diye atıldı. KGB'nin sözcüsü olarak biz bu ölümlerden Washington'ın sorumlu olduğunu biliyoruz. Kurşunlar incelendi. Hepsi de Browning Magnum, Great Four'dan atılmış. Başka kanıta gerek var mı? Elbette var. Böyle bir silah edinmek hiç de zor değildir. Üstelik Amerikalı bir katilin kimlik kartını böyle düşüncesizce bırakacağını hiç sanmam. Bırakabilir. Örneklerini daha önce de gördük. Bunu orta yaşlı yüzü granitten oyulmuşa benzeyen kadın söylemişti. KGB'den olan adam ona dönerek lütfen biraz daha açıklar mısınız müdür yoldaş dedi. Kadın önündeki dosyayı açarak konuşmaya başlamadan önce en üstteki kağıda bir göz attı, ikinci sayfayı çevirdi, sonra bakışlarını başbakana çevirerek ''Bildiğiniz gibi'' dedi, ''iki katil var olayda, ikisi de erkek, ikisi de işlerinde son derece usta kişiler. Birisi gerçek katil, usta bir atıcı, diğeri de aynı yeteneklere sahip ama aynı zamanda elektronik üzerine derin bir bilgisi var. Dağça'da bunun örneklerini gördük.''
''Başbakan, siz CIA'den söz ediyorsunuz yoldaş.'' diye onun sözünü kesti.
''Kadın ya da Amerikan Dışişleri bünyesinde oluşturulan konsolosluk harekat birliğinden.'' diye ekledi. ''Bunu akıldan çıkarmamak çok önemli.'' Diplomat iştenlikle ''Neden Çin'in taupanları olmasın?'' diye atıldı. ''Dünyanın en usta katilleridir onlar. Yuriyeviç'ten en çok çekinmeleri, korkmaları gereken kişiler varsa onlar da Çinlilerdir.''
''Başbakan, bana bulduğunuz ipuçlarından söz edin yoldaş.'' diye araya girdi.
Kadın konuşmasını sürdürdü. ''KGB yoluyla her şeyi bilgisayarlara sorduk. Dilimizi ana dili gibi konuşan, katil oldukları bilinen Amerikalı ajanların üzerinde durduk. Elimize dört at geçti. İşte Sayın Başbakan, bunların üçü CIA'den, biri de konsolosluk harekatından.'' Kadın adların yazılı olduğu sayfayı başbakana uzattı. Başbakan adlara baktı.
Schofield, Brandon Allen, Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk Harekatı, Prag, Atina, Paris ve Münih'te birçok siyasal kişiyi öldürmekten sorumlu olduğu biliniyor. Moskova'da da çalıştığından kuşkulanılıyor. Randolph David, Merkezi Haber Alma Örgütü, Dynamax şirketinin Batı Berlin Şubesi'nin dış alım bölümünde çalışır gibi gösteriliyor. Sabotaj uzmanı, Kazan ve Tagil'de hidroelektrik patlamalardan sorumlu olduğu sanılıyor. Salzman George Robert, Merkezi Haber Alma Örgütü, 6 yıl uluslararası yardım maskesi altında VNTN'de çalışmış. Doğu konusunda uzman, en son 5 hafta kadar önce Taşkent bölgesinde görülmüş. Perth Radar şirketinde satış müdürü, Avustralyalı göçmen kimliğinde çalışıyor. KGB'den olan adam Sayın Başbakan diye söze karıştı. Meslektaşım adları önem sırasına göre yazmış. Bize göre Dmitri Yuryevich'in ölümünün listedeki ilk ad tarafından gerçekleştirildiği kesin.
Schofield mı?
Evet efendim. Schofield bir ay kadar önce Marsilya'da ortadan kayboldu. Savaştan beri ABD'de bu alanda çalışmaya başlayanlardan daha çok zarar vermiş, cinayet işlemiş, operasyonlara katılmış başka birisi yoktur.
Sahi mi?
Evet efendim. Adam şimdi çekingen konuşuyordu. Karısı 10 yıl önce öldürüldü Doğu Berlin'de. Schofield o günden sonra kendine gelemedi, bir manyak olup çıktı.
Doğu Berlin'de mi?
Bir tuzaktı bu, KGB'nin işi. Başbakanın masasındaki telefon çaldı. Çevirmenler hattaydılar, konuşma başladı.
Çok büyük bir bilim adamının öldürülmesinin üzüntüsünü biz de çekiyoruz Sayın Başbakan. Onun arkadaşlarının başına gelenlerin de.
Sizi takdir ediyorum Sayın Başkan. Bildiğiniz gibi bu ölümler önceden düşünülerek gerçekleştirildi. İlginize teşekkür ederim. Ama Sovyetlerin en büyük nükleer fizikçisini kaybetmesinden bir ferahlık duyduğunuzu düşünmeden de edemiyorum.
Yanılıyorsunuz efendim. Sayın Dmitri Yuryevich'in ünü ulusal sınırları aşmıştı. O yalnızca Rusya için değil, bütün dünya için gerekliydi.
Evet ama o bir tek ulusun adamı olmayı yeğledi. Bu korkunç cinayetin suçlularını bulduk gibi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, tekrar özür dilerim diye Sovyet Başbakanı'nın sözünü kesti.
Size bu yüzden bir an önce telefon etmek istedim. KGB büyük bir hata işliyor. Aslında 4 hata.
4 mü?
Evet Sayın Başbakan. Schofield, Randolph, Salzman ve Bergstrom hakkında yanılıyorlar. Bunların hiçbirinin olayla ilgisi yok efendim.
Beni şaşırtıyorsunuz Sayın Başkan.
Siz de beni geçen hafta şaşırtmıştınız. Bugünlerde ülkeler arasında sır diye çok az şey kaldı değil mi?
Sözcüklerin değeri yok. Önemli olan kanıtlardır.
O halde açıklayayım. CIA'dan olan o 3 kişi artık çalışmıyorlar. Randolph Bergstrom şimdi Washington'da bulunuyor. Bay Salzman Taşkent'te hastaneye yattı kanser teşhisiyle.
Başkan sustu.
Şimdi geriye bir tek at kaldı değil mi Sayın Başkan? Konsolosluk harekatından olan Schofield. Açıklamanın en güç noktasına geldim Sayın Başbakan. Bay Schofield'ın bu korkunç cinayetlerle ilgisi olması olanaksız. Artık önemi kalmadığı için anlatacağım. Geçen birkaç yıl boyunca Doktor Yuryevich üzerine gizli, geniş kapsamlı bir dosya hazırlandı. Alınan bilgiler hemen hemen günlük olarak kayda geçti. Artık Doktor Dmitri Yuryevich'e uygun önerilerle yaklaşmanın zamanı gelmişti.
Ne?
Evet Sayın Başbakan, onun bizim hesabımıza çalışmasını sağlayacaktık. Doktor Yuryevich'le görüşmek için Dağçı'ya giden 2 kişi bizim hesabımıza çalışıyordu. Başkanları da Schofield'tı, anlatabiliyor muyum? Doktor Yuryevich'in bizim hesabımıza çalışmasını sağlayacak olan kişi Schofield'tı.
Sovyet Başbakanı bakışlarını pencerenin önündeki masanın üzerinde duran resimlerden yana çevirdi. Sonra alçak sesle,
''Açık sözünüz için size teşekkür ederim.'' dedi. ''Olayın suçlularını başka taraflarda arayın.''
''Haklısınız.
İkimiz de dikkatli olmalıyız.''
3. kısım. Hava günlük güneşlikte. Amsterdam'ın Kalverstraat'ından batıya doğru yürüyen insanlar Şubat ayında böylesine ılık güzel bir hava bulmaktan son derece hoşnuttular. Oysa Şubat ayında hava genellikle sisli yağmurlu olur, rutubet her yanı kaplardı. Hollandalılar güneşin sıcak ışıklarını heyecanla karşılıyorlardı. Oysa bir kişi hiç de heyecanlı değildi. Üstelik o ne Hollandalı ne de sokaktaydı. Adı Brandon Allen Schofield olan bu kişi, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nda ataşe, konsolosluk harekatının bir ajanıydı. Calverstraat'tan ve kanaldan 4 kat yüksekteki pencereden bir dürbünle aşağıdaki kalabalığa bakıyordu. Işık gözlerini kamaştırmaktaydı. Ama Schofield'ın açık kahverengi uçları kırlaşmış saçlarının altındaki solgun, gergin yüz hareketsizdi. Dürbünü ışığa küfrederek hep yeniden ayarlıyordu. Yorgun gözlerinin altı geçirdiği uykusuz gecelerin etkisiyle morarmış çökmüştü. Ama bu onun umurunda bile değildi. Yapılması gereken bir iş vardı ve de o profesyonel bir ajandı. Dikkati asla dağılmamalıydı. Bulunduğu odada 2 kişi daha vardı. Saçları dökülmüş bir teknisyen, parçalara ayrılmış, telleri bir teybe bağlanmış telefonun başında oturuyordu. Caddedeki telefon Amsterdam polisinin izniyle odadaki teybe bağlanmıştı. Böyle bir izin ancak Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın yüksek düzeydeki bir ateşesine verilebilirdi. Odadaki 3. kişi diğer ikisinden daha gençti. 30 yaşlarında dinamik bir havası vardı. Onun silahı 3 ayaklı bir sehpanın üzerine yerleştirilmiş teleskopik camlı bir film makinesiydi. Oysa o başka bir silahı yeğlerdi. Aşağıda caddede Schofield'ın dürbününün camlarında bir şekil belirdi. Şekil telefon kulübesinin önünde bir an durakladı. Güneşin ışınlarıyla çevrelenmiş bir hedefti o. Bu hedef durduğu yerde hiçe indirgense herkes daha bir rahat ederdi. Penceredeki adam tetiği çekebilirdi. Bunu birçok kez yapmıştı. Oysa şimdi bunun sırası değildi. Aşağıdaki adam yaşlıca biriydi. 50 ile 60 yaşları arasında gösteriyordu. Sırtında kalın bir palto, başında alnına kadar çekmiş olduğu buruşuk bir şapka vardı. Ürkek yüzü sakallıydı. Bir kaçaktı o. Dürbünüyle onu izleyen Amerikalı için bundan daha korkunç, dokunaklı bir şey olamazdı. Schofield saatine bakarak masadaki teknisyene "Tamam," dedi. Sonra yanında duran genç adama döndü. "Hazır mısın?"
"Evet, orospu çocuğunu tam ortaya aldım. Washington haklıymış, bunu kanıtladın."
"Henüz neyi kanıtladığımdan emin değilim. Keşke kanıtlamış olsam. Telefon kulübesine girince dudaklarının filmini almayı unutma."
"Tamam."
Teknisyen önceden hazırlanan numarayı çevirip teybin düğmesine bastı. Hemen doğrulup Schofield'a yarım daire biçiminde ağızlıklı bir kulaklık uzatarak "Zil çalıyor," dedi.
"Biliyorum, camdan içeri bakıyor adam. Kuşkulu, tereddüt ediyor. İşte beni kaygılandıran da bu."
Film makinesinin başındaki genç adam "Haydi kıpırda orospu çocuğu," dedi.
"İçeri girecek."
Schofield'ın dürbünle kulaklık elindeydi. "Korkuyor. Her saniye onun için bir gün kadar uzun. Nedenini bilmiyorum. İşte harekete geçti. Kapıyı açıyor. Herkes sussun."
Schofield dürbünle aşağı bakmayı sürdürdü. Sonra mikrofona alçak sesle konuştu. "Dobry dien. Priyatiyel."
Tümüyle Rusça yapılan konuşma ancak 18 saniye sürdü. Schofield "Doz divanya," dedi. Sonra "Zavtra nochin, namostye," diye ekledi. Kulağında kulaklık olduğu halde aşağıdaki yaşlı adamı izlemeyi sürdürüyordu. Hedef kalabalığın arasına karışıp kayboldu. Film makinesinin motoru sustu. Schofield dürbünü masanın üzerine bırakıp "Her şeyi banda alabildin mi?" diye sordu. Saçları seyrekleşmiş olan teknisyen "Evet," dedi. Schofield bu kez film makinesinin başındakine döndü. "Ya sen?"
"Rusçayı daha iyi anlıyor olsaydım adamın dudak hareketlerini bile okuyabilirdim."
"Güzel, başkaları okuyacak. Her şeyi gayet güzel anlayacaklar." Schofield cebinden deri bir not defteri çıkararak yazmaya başladı. "Bandla filmi elçiliğe götürmeni istiyorum. Filmi hemen banyo ettirip kopyalarını çıkar. Küçültmüşlerini istiyorum ben. İşte istediklerimin listesi."
Teknisyen "Özür dilerim Schofield," dedi. "Biliyorsun benim bu bölgede dolaşmam yasak."
"Ben bu işi her yere veriyorum," diyen Schofield başını gençten yana eğdi. Defterindeki sayfayı yırtıp uzattı. "Filmleri küçültünce su geçirmez bir cüzdana koy. Suya 1 hafta dayanabilsin istiyorum."
Uzatılan kağıdı alan Harry Brandon dedi. "Söylediğin her 3 sözcükten birini anladım."
"İlerliyorsun." Schofield dürbünü alarak pencereye gitti.
"O adam bu gece buluşmak istiyordu," dedi Harry. "Sen kabul etmedin."
"Doğru.
Bize onu en kısa zamanda getirmemi söylenmişti. Hiç zaman yitirmeyecektik."
"Zamanın önemi yok değil mi? Hava berbat. Hava mükemmel, gökte en küçük bir bulut yok.
Ben de bunu demek istedim ya, hava berbat. Güzel bir gecede kanalda gezinenler olur. Kötü havadaysa herkes evlerine çekilir. Hava raporları yarın havanın yağmurlu ve sisli olacağını bildiriyor.
Anlamsız bu. Köprüyü 10 saniyede kapatır, adamı parmaklıklardan suya atarız.
Masadaki teknisyen, söyle de şu palyaço sussun Schofield dedi.
Schofield dürbünüyle caddeyi taramaya devam ederek, ne dendiğini duydun Harry dedi. Umutlarımı da yok ettin. İlerleyemeyeceksin sen. O adama zarar vermemiz istenmiyor ki. Üstelik adamın ürkmüş bir hali vardı. Günlerden beri gözüne uyku girmediği belli. Neredeyse aklını kaçıracak bir halde. Bunun nedenini bilmek istiyorum.
Harry özür dilerim ama diye atıldı. Ben de bu işin içindeyim. Bu geceyle yarın gece arasında bir şey olursa ben de sorguya çekilirim. Bu yüzden her şeyi bilmek istiyorum.
Eğer Washington haklıysa hiçbir şey olmaz. Dediğim gibi emin olmak istiyorum.
Tanrı aşkına emin olacak ne kaldı ki? Elimizde her şeyin kanıtı var ya.
Öyle mi? Dediğin gibi herif kendi ülkesinden kişilerle temasa geçti. Rusya'ya giden yolu buldu. Artık güvenlikte, hayatından emin.
Harry evet diye atıldı, öyle sanıyor.
O halde neden mutlu değil diye sordu Brandon Schofield.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 28.